Değerli Ahu, yine bir Türkiye değerlendirmesinde birlikteyiz. Dilersen öncelikle günün en sıcak konusuyla başlayalım. Çarşamba akşam saatlerinde Türkiye saatiyle 18.30 sularında Ankara'da yaşanan bombalı saldırıda neler söylenebilir, bize neler aktarabilirsin?
Ankara aylar sonra gardaki saldırıdan sonra bir büyük saldırıyla daha sarsıldı. Bu kez gerçekleşen saldırının devlet mahallesi tabir ettiğimiz başbakanlığa, meclise, genelkurmay başkanlığına, hava kuvvetleri komutanlığına çok yakın yerlerde olması gerçekten siyasi anlamda da bir şok etkisi yarattı. Bir servis aracının, askeri ve sivil personelin, karargâhtan çıkan personelin servis aracına yapılan saldırıda Perşembe günü itibariyle 28 kişi hayatını kaybetmişti. Olay yerinden gelen fotoğraflar saldırının çok büyük bir saldırı olduğunu gösteriyor. Pek çok uzmana göre iki bomba yüklü bir araçla yapılmış bir intihar saldırısı olma ihtimali de giderek artıyor. Patlamayla otobüslerin alev aldığına dair çok sayıda görgü tanığı ifadesi var. Ama saldırının niteliği ve niceliği konusunda yayın yasağı bulunduğu için bilgiler daha ufak ufak paylaşılmaya başlanıyor. Sembolizmi çok yüksek, devletin çok merkezi bir yerinde, üstelik askeri hedefler, askerin bulunduğu, yaşadığı yer, her köşesinde güvenlik kamerası olan, emniyeti olan bir yerde yapılmış olması çok yaralayıcı bir, psikolojik anlamda yaralayıcı bir etki yaptı bütün can kayıplarının üstüne. Bunun arkasında tabii pek çok örgütün adının geçtiğini söylemek mümkün. Hükümetten hemen çok sert kınamalar, çok sert tepkiler geldi. Ama Ankara'nın da bu şoku kolay atlatabileceğini söyleyemeyiz. Serpil Çelikcan, Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi, olay yerine ilk giden gazetecilerdenmiş ve şöyle bir yazı kaleme almış. Silopi, Cizre ve Sur'da askerin merkezinde yer aldığı iç güvenlik harekatıyla birlikte düşünüldüğünde Ankara şüpheli örgüt sayısını 1'e indiren bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Ancak kesin hüküm vermek için erken. Türkiye son bir yıldır karmaşık organizasyonlarla da yabancı istihbarat operasyonlarıyla da hedef seçildi. Kesin olan sembol bir yerin, sembol bir kesimin hedeflendiği, azmettiriciyle, planlayıcılarıyla uzun bir çalışmanın ürünü bir saldırıya maruz kaldı. Meslektaşlarımla birlikte olay yerinde CHP'li milletvekillerinin şoförler odası yetkililerinin yaptıkları açıklamaları dinlerken gözüme amiral general lojmanlarını çevreleyen demir parmaklıkları kucağındaki çocuğuyla aşarak ana caddeye çıkmaya çalışan bir aile takıldı. Saldırıdan etkilenen lojmanların çıkış kapısından geçerek caddeye çıkmaları imkansız olduğundan Merasim Sokak'tan ancak bu yolla ulaşabileceklerini düşünmüşlerdi. Aklıma sırtına yüklediği yorganlarla elinden tuttuğu çocuğuyla Silopi'yi terk etmekten başka bir çare bulamayan bir vatandaşın görüntüsü geldi demiş. Şimdi bu yazıdan ve pek çok köşe yazarından, saldırının gecesi konuşan terör uzmanı analistten aldığımız izlenim, işaretler büyük ölçüde PKK'ya veya PKK'nın alt kollarına, KAK dediğimiz bazı gruplara yakın bir eylem gibi gözükmekte. Bunun büyük ölçüde sebebi de Cizre'de çok uzun süre devam eden operasyon, sonra bir binanın alt katında 60 ila 80 kişinin öldüğüne dair netleşemeyen ama sayının büyük olduğuna dair bir can kaybı bilançosu. Buna karşı bir intikam eylemi mi yaptı? Kafalarda bu soru var. Ama eylemin yapılış tarzı, araba, bombalı eylem, intihar saldırısı başka örgütlerinde, başka istihbarat servislerinde devrede olabileceği soru işaretini uyandırıyor. Ankara dediğimiz gibi zor bir hafta sonuna giriyor. Bütün devlet programları iptal edildi. Cumhurbaşkanı Bakü'ye gidecekti, iptal etti. Başbakan Brüksel'de çok kritik bir mülteci zirvesine katılacaktı. O da onu iptal etti. Şimdi Ankara'nın bundan sonra alacağı tedbirler ve bu saldırının perde arkasında ne olduğunun ortaya çıkması herkesin beklentisi bu yönde.
Gelen haberlere göre, örneğin Amerika'nın Sesi Radyosu'ndaki bir habere göre, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir görgü tanığı evinin oturulamaz duruma geldiğini söylüyor. İçine girilemez durumda olduğunu söylüyor. Yani o kadar büyük, şiddetli bir patlama ki çevredeki evlere de çok büyük zarar vermiş. Bu kadar büyük oranda patlamaya neden olacak patlayıcıyı taşıyan bir aracın o bölgeye, güvenliğin bu kadar yoğun olduğu bir bölgeye girebilmesini nasıl karşılıyor yetkililer?
olayın arkasından konuşan pek çok uzman aslında o bölgede çok sayıda güvenlik olduğunu, mesela o yol üzerine Dikmen Caddesi, Merasim Sokak gibi yerlere hiçbir şekilde aracı park edilemediğinin altını çiziyorlar. Zaten olay için servis saatleri, iş yerlerinin boşalma saatleri, Ankara'da mesai bitimi beklenmiş, araçların binadan çıkış saatleri belli ki çok uzun süre gözlenmiş ve bunun istihbaratı yapılmış. Araçların çıktıktan sonra sağa dönerken takıldıkları bir kırmızı ışık var ki bunun bile bence hesabı yapılmış gözüküyor. Aracın Ankara'ya getirilmesi, Ankara'da içinin belki orada veya başka bir şehirde yüklenmiş olması, bunlar özellikle terör örgütlerinin artık çok kolay yapabildiği, IŞİD'den öğrendikleri ve çok kolay yapabildikleri metotlar haline geldi. Burada sıkıntılı olan Ankara'nın göbeğindeki güvenlik en yüksek noktada olan yere bu kadar kolay gelinebiliyor olması. İlk inceleme saldırının bir İstanbul plakalı, sahte ikiz plakalı ciple gerçekleştirildiğini gösteriyor. Aracın üzerindeki plakanın aslında İstanbul'da olduğu, plakanın kopyalandığı, aracınsa İzmir'den çalındığı anlaşıldı diye yazmış Milliyet gazetesi. Çok sayıda olay yeri inceleme ekibi var. Anladığımız kadarıyla yabancı uzmanların da belki destek verdiği bir istihbarat çalışmasından söz edeceğiz. Bir Tuğgeneral ve eşinin yaralandığını biliyoruz. Çok sayıda genelkurmayda ve orada çalışan sivil memur da yaralı. Genelkurmay açısından çok şok edici bir saldırı diyebiliriz. Şimdiye kadar bu kadar yakınında herhangi bir hedef olmamıştı. Ama bu tam dediğimiz gibi meclis, genelkurmay, başbakanlık ve hava kuvvetleri komutanlığı dörtgeninin ortasında gerçekleştirilmiş çok büyük bir saldırı. Karşıda hemen lojmanlar varmış. Aynen senin dediğin gibi pek çok lojmanın camları kırık. İçlerinde hasar var. Çok kuvvetli bir malzeme kullanıldığı anlaşılıyor.
Bir diğer konuda Suriye'ye yönelik top atışları, Türkiye'den YPG'ye, PYD'ye yönelik top atışları 4-5 gündür sürüyor. Bu konudaki son durumu senden alalım. En son durum nedir?
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı top atışlı mukabele diyelim, hafta sonu YPG'nin yani PYD'nin askeri kanadının belli noktaları ele geçirmesiyle başladı. Bunlar Azez civarına gelme, belli bir hava üssünün, Minak hava üssünün gene rejim güçlerinin eline geçmesi, sonrasında Tel Rifat kasabasının kuşatılması gibi YPG'nin Beşer Esad güçleriyle birlikte hareket edip belli noktaları ele geçirmesiyle başladı. Bu top atışı bütün hafta başında sürdü. Avrupa Birliği, Amerika pek çok yerden gelen ateşkese uyalım, bir hafta içinde başlayacak çatışmasızlık ortamını bozmayalım çağrılarına, bombardımanı kesme çağrılarına rağmen Türkiye top atışına devam edeceğinin işaretlerini verdi. Gördüğümüz kadarıyla Türkiye bu konuda çok geri adım atacak gibi gözükmüyor. Çarşamba günü itibariyle topçu bataryaların konumu değişmişti. Bunlar belli ölçüde birazcık daha doğuya kaydı anladığımız kadarıyla. YPG güçlerini takip ederek Türkiye'nin temel tezi bölgedeki Amerika'nın müttefiki olarak gözüken PYD'nin PKK ile olabildiğince bağlantılı olduğunu ispatlamaya çalışıyor Türkiye ve bunun için de gerekirse sıcak takip yapıyor. Türkiye eskiden bunu havadan yapardı. Irak'ta hatırlayacaksınız PKK hedeflerini vururdu. Şimdi Suriye'deki durum ve Rusya'nın oradaki varlığı gereği bunu yerden yapmak zorunda kalıyor. Suudi Arabistan'ın bölgeye gelmesi, ittifaka katılması denklemi değiştirecek mi diye baktık ama gördüğümüz kadarıyla Türkiye YPG'yi ya da PYD'yi kendi başına hedef almayı sürdürecek gibi.
Bu arada Suudi Arabistan'ın bölgeye gelmesinden söz ediyorsun. İncirlik'te Suudi Arabistan uçaklarının konuşlandırılması ile ilgili bir haber çıktı. Nedir durum İncirlik'te?
İncirlik üssünün Suudi Arabistan uçaklarına açıldığı kesinleşmiş bir bilgi. Yani bunu Milli Savunma Bakanı da doğruladı. Uçakların gelip gelmediği, henüz yerleşip yerleşmediği bilinmiyor. Birkaç kaynağa göre Suudi Arabistan uçakları geldiler ve ağırlıklı olarak Konya üzerinde eğitim uçuşu yaptıktan sonra İncirlik'e yerleşecekler. Yine hafta sonu yapılan bazı operasyonlara katıldıklarını Amerikan Savunma Bakanlığı açıkladı ama bu operasyonlara İncirlik'ten kalkarak mı katıldılar yoksa güneyden gelerek mi katıldılar onları bilmiyoruz. ama kuzeydeki operasyonlara katıldıklarını Amerika'da açıkladı. Şimdi Suudi Arabistan uçaklarının sayısı 4 ila 8 fazla olmayacak ve belli ki Amerikan komutası altında olacaklar, ittifak komutası altında olacaklar. İncirlik'teki ilk görevleri merakla bekleniyor. Türkiye'de çok tartışma yarattı. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uçak gönderiyor olması ki geçtiğimiz haftalarda tam da tersi konuşuluyordu. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la bir ortak tatbikat yapması, Katar'da üst kurması gibi denklemlerden bahsediliyordu. Şimdi Suudi Arabistan'ın çok süratli bir şekilde İncirlik'e geliyor olması denklemi biraz değiştirmiş gözüküyor. IŞİD'e karşı koalisyon denen grubun içinde Suudi Arabistan baştan beri vardı. Suriye'nin içindeki pek çok operasyona da katıldı. Hatta Irak'ın içindekilere bile katıldı. Ama Türkiye sınırına geldiğini, kuzeyden operasyonlara katıldığını ilk defa görüyoruz ki katılan noktada gördüğümüz operasyon bölgelerinde artık IŞİD aktivitesi de kalmadı. Yani Suudi Arabistan'ın İncirlik'e gelmesi bir nebze sembolik bir anlam taşıyor. İran ve Beşar Esad Rusya denklemine karşı Türkiye kendi müttefiklerini yanında topluyor. Ama pek çok uzmanın da söylediği Suudi Arabistan buraya gelse bile Türkiye ile ikisi bağımsız bir şey yapamazlar. Eğer İncirlik'te konuştularsa müttefik grubun Amerikan komutasındaki planlamanın içinde kalmak zorundalar.
Bu arada biraz önce PYD ile Beşar Esad'ın birlikte hareket ettiğini ve birlikte operasyonlara girdiğini belirttin. Beşar Esad Suriye hükümeti muhalif kanatta gördüğü Kürt gruplarını nasıl yanına çekti ya da nasıl birlikte oldular? Bu bir nasıl denklem ki eskiden muhalif kanatta olan bir grup şimdi Beşar Esad'la birlikte hareket ediyor?
Beşar Esad'ın son 6 ay içerisinde özellikle İran'ın denkleme girmesi, İran'ın Amerika ile barışması, Rusya'nın bölgeye gelmesi, askeri gücüyle gelmesiyle Şam rejiminin eski gücünü toparlamaya başladığını söylemek mümkün. Bu süre zarfında özellikle Kobani savunması sonrasında PYD'nin, Kürt güçlerinin, yani devrimci Suriye güçleri dediğimiz grubun ki bunun içinde Araplar ve Türkmenler de var. Bu grup temel olarak IŞİD'e karşı bir koalisyonun bel kemiğini oluşturmaya başladı. Yurt dışından da aldığı destekle, Amerika'dan, Batı'dan aldığı destekle çok hızlı ilerledi. Ve gördüğümüz kadarıyla da temel anlamda bir Suriye'de devletin, toprağın egemenliğinin ve belli ölçüde rejimin korunması için işbirliğine gitmiş durumdalar. Rejim eskisi gibi güçlü olamayacaktır muhtemelen ama Kürtler tahminimizce Beşar Esad'la varılan bu uzlaşı sonrasında belli noktalarda özellik, kendilerine ait bir öz yönetim, Türkiye'de çok konuşulan konu. Bunun garantilerini almış durumdalar. Daha öncesinde Beşar Esad Kürtlere nüfus cüzdanı bile vermeyi reddediyordu. Son dönemde bir uzlaşı arayışı içindeydi. Sonrasında büyük kriz patladı. Savaş çıktı. Şimdi savaşın gelinen noktasında Münih anlaşması sonrasında masaya oturma ihtimali artarken güçlerin bir tarafta konsolide olduğunu görüyoruz. Ve açıkça söylemeseler de Kürtler toprak bütünlüğü ve Beşar Esad'ın tercih etmiş durumdalar. El-Nusra, IŞİD, diğer ağırlıklı Sünni, biraz radikal grupları da içinde bulunduran ittifaka karşı.
Bir de son olarak kısaca Anayasa Komisyonu'yla ilgili konuşalım seninle. Anayasa Komisyonu 3-4 toplantıdan sonra dağıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin masadan çekilmesi olarak kabul ediliyor. Ancak kırmızı çizgilerini öne sürüyor Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyeleri. Adalet ve Kalkınma Partisi de bunu o zaman mecliste topyekün, mecliste tüm milletvekilleriyle çözeceğiz. Komisyon artık herhalde kurulmayacak gibi sözler ettiler. Bunu nasıl değerlendirebiliriz?
Anayasa Komisyonu enteresan bir biçimde salı günü itibariyle sürpriz bir açıklamayla dağılıverdi. CHP başkanlık sistemi bizim kırmızı çizgimizdir diyerek rest çekti. Bunun karşısında da komisyonun başkanlığını yürüten meclis başkanı iyi o zaman ben bu komisyonu dağıtıyorum dedi. Şimdi bu mesele daha önce de defalarca gündeme gelmişti. Bir önceki mecliste Cemil Çiçek başkanlığında da defalarca kriz çıkmıştı. Cemil Çiçek liderleri devreye sokmuş, komisyonu tatil etmiş, ara formüller bulmuş ve 60 maddeye kadar geçirmeyi başarmıştı. Buradaki sıkıntı gördüğümüz kadarıyla CHP'nin başkanlık meselesini getirmeyin diye AK Parti'ye yaptığı ısrarın karşı taraftan önce kabul görüp başbakan tarafından hani başkanlık bizim önceliğimiz değildir dedikten sonra birdenbire çok hızlı bir şekilde masaya gelmesi. Bunun karşısında Ömer Çelik de parlamenter rejim kadar başkanlık da yasal bir rejimdir, tartışılması gereken bir şeydir diyor. Şimdi AK Parti CHP'siz bu komisyonu işletmeye devam edebilecek, belli maddeleri kendi başına bile geçirebilir. Ama esas meselenin dönüp dolaşıp geldiği nokta, anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi, komisyon bu işin çözüm yeri mi, sorun yeri mi, bir teklifle, bir maddeyle referanduma gidip rejim değişikliği yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Daha önceki değişikliklerde 60 maddeye kadar gelindiğinde kritik noktada, yine tıkanan noktada rejim ve yönetim sistemi üzerine olmuş. Şimdi AK Parti'nin eğer başkanlık sisteminde ısrar ettiğini görürsek, bu mesele muhtemelen 6 aya bile kalmadan komisyon bir iki toplantı daha yapıp daha çok değişiklikleri meclis genel kurulundan geçirip referanduma götürecek. Bu da Cumhurbaşkanı senaryosunun işlediği tezini güçlendirecek ki komisyonun bu kadar erken feshedilmesi meclis başkanı İsmail Kahraman tarafından buna yorumlandı. Sarayın istediğini yaptı diye yorum yapıyor pek çok kişi.
Ahu, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Hoşça kal.
Bütün dinleyicilerimize İstanbul'dan iyi hafta sonları diliyorum.